Ayrım 2. Ölümle Randevu, Mario Mazzanti. Sayfa 22. Barın terasından görünen dingin manzara ağzına yayılan kahvenin tadı ile birlikte Benny'nin zihnini rahatlattı. Orada da Profesör Valeriani'yi gören kimse olmadığı gibi kim olduğu bile bilinmiyordu. Bu durumda girişimci profesörün ölmek üzereyken San Carlone'nin fotoğrafını işaret ederek bırakmak istediği izin fiziksel bir yer göstergesi olmadığı gittikçe daha çok netleşiyordu. Komiser Benny artık başka çözümler arama zorluğundan vazgeçmeye karar verdi. Bunu nasılsa sonra yapacaktı. Güneşe karşı kıstığı gözleriyle o an için zihnini tüm önemsiz düşüncelerden temizledi. Kendini karşısında kıvrak bacaklarını bacak bacak üstüne atmış oturan ve anıtla temsil ettiği Aziz'in hayatı üstüne bir broşürü okumakta olan Angela'yı izlemeye bıraktı. 2 Ekim 1538 tarihinde burada Arona'da doğmuş. Amcam Gesualdo ile aynı gün doğmuşlar.
Senin 16. yüzyılda doğmuş bir amcan mı var?
Angela eğlenerek güldü. Elbette hayır, seni aptal. Gesualdo amcam 1950'lerde Fortaleza'da doğdu. Doğum günü San Carlo Borromeo'nunki gibi 2 Ekim. Benny bir sigara yaktı. Kendini neredeyse cennetteki bir aziz kadar iyi hissediyordu. Espri yaparak konuyu sürdürdü.
Belki onu da aziz yaparlar.
Hiç sanmıyorum. Angela yine taptaze bir kahkaha koyuverdi. Amcam kaçağısayı ve bazı küçük tensel zevkleri çok sever. Dipnot, kaçağısa, şeker kamışı suyundan yapılan Brezilya'da yaygın olarak tüketilen bir içki. Angela birkaç saniyeliğine okumaya geri döndü. Doğduğunda odası yumuşak ve gizemli bir ışıkla kaplanmış.
Amcanın mı?
Seninle ciddi konuşmanın imkanı yok, kes şunu. San Carlo'nun hayatıyla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyor musun, yoksa ilgini çekmiyor mu? Benny düşüncelerini isteksizce soruşturmasına yoğunlaştırdı. San Carlo'yu Profesör Valeriani'nin ölümüne bağlayan ne olabilirdi?
Affedersin, tamam, haydi, Borromeo'yu anlat.
Yapacak bir şey yok, isteğim kaçtı. Ayrıca yukarıya çıkarken beni yalnız bıraktın. Yüzünü buruşturan Angela San Carlone'ye doğru belli belirsiz bir el işareti yaptı.
Angela, özür diliyorum işte.
Artık özürlerin yalnız başına yeterli değil. Ama bu akşam beni tempura, dipnot, deniz mahsulleri ve kızarmış sebzelerden yapılan bir Japon yemeği ve tonkatsu, dipnot, kızarmış domuz etiyle yapılan bir Japon yemeği yemek üzere Japon restoranına götürürsen. Tonkatsu, kızarmış ölümcül domuz pirzolası, sadece ismini duymak bile Benny'nin midesinde bir daralma hissetmesine yetti. Bu yemeğin sindirimi onun için imkansızdı ama Angela için sorun yoktu, hatta daha fazlasını bile yiyebilirdi.
Anlaştık.
Güzel, ne diyorduk? San Carlo Borromeo, Papa 4. Pio tarafından henüz 22 yaşındayken kardinal yapılmış ve bundan 5 yıl sonra Milano başpiskoposu olmuş. Dur da sana buradan okuyayım. 1565'ten 1584'e kadar süren 19 yıllık başpiskoposluğu boyunca tüm vaktini ve enerjisini geniş Milano piskoposluğu sınırlarındaki halkına adadı. Sağlığından endişe edenler onun için sıkça ışık yaymak için kendini tüketen mum benzetmesi yaptılar. Olağanüstü aktiviteleri çok çeşitliydi. Sayısız kilise, manastır ve okul inşaatından piskoposluğun sınırları içindeki bütün şehir ve köylerin ziyaret edilmesine ve 6 il meclisiyle piskoposluk bölgesi içindeki 11 ruhani mecliste yürürlüğe giren etkileyici kanunlara kadar. Buna ek olarak bir de verdiği mücadeleler vardı. Din adamlarının bir bölümünün sahip olduğu kötü alışkanlıklara, sivil otoritenin kilisenin işlerine boğucu bir şekilde karışmasına ve son olarak da kuzey ülkelerini tehdidi altına alan kafirliğe karşı mücadeleleri. Ama hayır işleri ve muhtaçlara karşı gösterilen özen Aziz'in hayatında hep öne çıkan özellik oldu. Örneğin 1569 yılında kötü geçen hasat yüzünden ekmek ve gıda kıtlığı yaşandı. Bir sonraki yıl ise yüksek sayıdaki muhtaçlar kırsal alanlardan şehre göç ettiler. San Carlone açlık içindeki yoksul halka yardım etmek üzere sosyal yardım görevlilerini sıradan bağışların ötesine geçip kesenin ağzını açmaya zorladı. Yüklü miktarda un ve pirinç alımı gerçekleştirdi ve herkese açık olan başpiskopos sarayının kemerleri altında içi pişmiş aşlarla dolu kazanlar tutulmasını emretti. Kıtlık boyunca günde 3000'den fazla kişi başpiskopos tarafından doyuruldu. Borromeo'nun hayatındaki diğer önemli bir dönem 1576-77 yılları arası. Bu İtalya'nın büyük bir bölümünde ve özellikle de Milano bölgesinde baş gösteren veba salgınının yayıldığı zamanlardı. Salgının daha ilk aylarında şehirde 6000'den fazla ölüm gerçekleşti ve içinde İspanyol valinin de olduğu en üst düzey yetkililer uzak ve güvenli bölgelere sığınmak üzere şehirden uzaklaştılar. Ama başpiskopos hiçbir yere ayrılmadı. San Carlo Borromeo acı çekenlere yakın olmak için orada kalmaya karar verdi. Her gün kendini büyük bir risk altına sokarak köy evlerindeki ve karantinadaki hastaları ziyaret edip olası yardımları sağlamak üzere dışarı çıktı. Karantina kararıyla fabrika ve dükkanların yanı sıra kiliseler de kapatıldı. İşte o zaman başpiskopos evine hapis olmuş halkın kutsal ayini dinleyebilmeleri için açık havadaki alanlara ve meydanlara haçlar getirtip sunaklar kurdurdu. Bunun dışında masraflarını kendi karşılayarak hastalara hizmet vermek üzere İsviçre'deki Leventina Vadisi'nden 50'den fazla kadın ve erkek getirtti. Binlerce hastaya giysi sağlama gereği doğduğunda evindeki döşemeli kumaşları kullanmakta hiç tereddüt etmedi. 800 parça kırmızı kumaş ve 600'den fazla çamaşır dağıttı.
Kısacası büyük bir azizmiş dedi benli araya girip, bir yandan küllükte sigarasından arda kalanı söndürmeye çalışıyordu.
Zihninin bir köşesinde birkaç yıl önce San Carlo Borromeo'nun Papa II. John Paul tarafından yüce diye anılarak kutsallığının, kahraman erdemlerinin ve sevgisinin övüldüğünü hatırlattı. Ama her şey öyle toz pembe değil, şunu dinle. Borromeo'nun sivil otoritenin müdahalelerine ama özellikle de din adamlarının ahlaksızlıklarına karşı aldığı önlemler güçlü bir muhalefetle karşılaştı ve 1569 yılında gerçek bir saldırıya dönüştü. Yakın mesafeden ateşlenen bir silahla sırtından vurulmasına rağmen aziz mucizevi bir şekilde hayatını kaybetmedi. Komiser Benli oturduğu yerden tam anlamıyla sıçradı. Sırtından mı ateş edilmiş? Öyle sanıyorum. Bu da nesi böyle? Eski bir silah türü olsa gerek. Angela broşürdeki silah görseline bakıyordu.
Tüfeğin atasıdır.
Benny broşürü Angela'nın elinden çekerek aldı. Ver de bir bakayım. Birkaç dakika sonra Benny'nin içinde yıllar önce aynı babasına olduğu gibi şehre dönmek için güçlü bir istek doğmaya başlamıştı. İkinci bölüm. Benli'nin hazımsızlık yüzünden kötü geçen gecesi oldukça yaratıcı rüyalarla şenlendi. Bunlardan birinde komiser San Carlone heykeline tırmanıp Aziz'in baş parmağının üstüne ata biner gibi oturup manzarayı izliyordu. Tek sorun kendini ne kadar zorlarsa zorlasın etrafında hiçbir şey görememesiydi. Birbirini takip eden güçlü mide yanmaları arasında gördüğü başka bir rüyada ise içinde hareket etmenin imkansız olduğu bir bataklıktaydı. Elindeki trombonla üstünden geçen büyük siyah kuşlara ateş ediyor ama hiçbirini vuramıyordu. Kısacası karmaşık bir geceydi. Böylece Benny alarm çalmadan uzun bir süre önce uyuyamamış birinin kötü ruh haliyle yataktan kalktı. Suçu Angela'ya ve onun kızarmış Japon domuzu yeme isteğini atmayı ısrarla reddediyordu. Ama bir kabahatli bulmak da şarttı ve komiser bunun kim olduğunu tespit etmekte pek de zorlanmadı. Soruşturmaya nereden başlayacağını göstererek onu ezip geçen Valeriani'nin şimdi de uykusunu mahvediyor olması tam bir skandaldı. Hem sonra bu rüyalar ne anlama geliyordu? San Carlone'yi izleyerek hiçbir yere varamayacağını mı gösteriyorlardı? Yoksa San Carlone'nin gösterdiği şeyi göremeyen o muydu? San Carlo'ya yapılan suikast girişimiyle cinayet arasındaki benzerlikten yola çıkarak bir varsayım oluşturmak boşa harcanan bir çaba mıydı? Benny iyice karamsarlaştı. Ne mideye indirdiği kahve ne de günün ilk sigaraları bunu değiştirmeye yetmedi. Bunların yapamadığı etkiyi adli tıbba gitmek üzere nihayet dışarı çıktığında taze sabah havası yaptı.
Benli henüz gece mesaisi bitmemiş olmasına rağmen Profesör Mantero'yu çoktan işinin başında bulacağından emindi. Onun alışkanlıklarını daha adli tıp grubunun direktörü olmadan öncesinden biliyordu. Komiser Valeriani'ye yapılan otopsinin sonuçlarını öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Evde kalmaya tahammül edememişti. Sonuçta cinayetin dinamikleri üstüne kurduğu düşüncelerini teyit edebilmek için hem cinayet mahallinde yapılan çevresel araştırmaların sonuçlarına hem de Profesör Mantero'nun görüşlerine ihtiyacı vardı. Profesör onu her zamanki aceleci tavırları ve makineden alınmış kahve ile karşıladığında komiser Benny'nin ruh barometresi hala fırtınalı bir havayı işaret ediyordu. Şaşırtıcı bir şekilde kahve sandığı kadar kötü çıkmamıştı. Bunun onun için bir sürpriz niteliği taşıdığı kadar otopsiden hiçbir dikkat çekici bulgu elde edilememiş olmasına hiç şaşırmadı. Sonuçta profesörün belirttiği gibi sırt bölgesine isabet eden iki kurşun en başından beri en makul ölüm sebebiydi. Otopsinin detaylarına yoğunlaşmak gerek diyerek raporuna son veren Profesör Mantero, beyaz keçi sakalını sinsi bir tavırla düzelterek ekledi. Ama sen her zamanki gibi buna dahil olmak istemiyor gibi görünüyorsun. Adli tıbbın eşiğinden geçmek bile Komiser Benny'nin midesinde belirli bir bulantının oluşmasına sebep oluyordu. Teklifin için teşekkürler. Belki kusmak istediğimde olabilir. Ciddiyim, otopsi umurumda değil. Beni ilgilendiren senin olaylar dizisiyle ilgili görüşün. Profesör Mantero sırtını koltuğun arkasına yasladı. O sahneyi zaten sen kendin gördün. Mücadele izi yok. İçeri zorla girildiğine dair bir işaret de yok. İçerideki ışıklar açık, bilgisayar çalışıyor. Bence olay şöyle gelişti. Saat 21 sularında kapısı çalındığında Valeriani bilgisayarının sakin bir şekilde başında çalışıyordu. Gelen kişi tanıdığı ve hatta belki de beklediği biriydi. Çünkü ilerleyen saate rağmen ona kapıyı sorun çıkarmadan açtı. Başına geleceklerden habersiz olan profesör önden yürüyerek konuğunu oturma odasına götürdü. Ama katil odanın eşiğinden geçtiği anda silahını çekip önünde bulunan Valeriani'nin sırtına iki el ateş etti. Profesör mermi yaralarının yarattığı şokun etkisiyle yere yığıldı. Onun ölmüş olduğunu düşünen katil gecenin karanlığında kimseye görünmeden uzaklaşabilmek için hemen oradan ayrıldı. Ama Valeriani henüz ölmemişti. O sabah karşı tutum sergilemeye yönelik büyük ihtiyaç içinde bulunan Benny bilgiç bir tavırla araya girdi. Bir dakika, katilin profesörü vurduktan hemen sonra evden ayrıldığını nereden biliyorsun? Mantero gürültüyle öfledi. Hadi ama bunu sen de biliyorsun, mantıklı olan bu. Neden ayaklarının dibindeki tazecik bir cesetle orada kalmak için inat etsin ki? Bulması gereken bir şey mi vardı? Sanmıyorum. Dairedeki her şey manyakça bir düzen içindeydi. Eğer katil oradan bir şey çaldıysa bu aramasına gerek kalmadan bulduğu bir şey olmalı. Çok göz önünde duran bir şey ya da nerede olduğunu bildiği bir şey olmalı. Her halükarda çabuk halledilmiş bir durum söz konusu. Benny gözlerini kapadı. Tanıklardan aldığı bilgilere göre Profesör Valeriani'nin evinden eksilen bir şey yoktu. En kıymetli eşyalar bile yerli yerindeydi. Bunun hırsızlık amacıyla işlenmiş bir cinayet olmadığı kesindi. Komiser midesinin hala altüst durumda olduğunu hissedebiliyordu. Cebindeki sigara paketini okşadı. Katilin olay yerinde kalış süresiyle ilgili Mantero'nun haklı olduğu açıktı. Ama o sabah komiserin Tanrı ile bile hemfikir olmaya niyeti yoktu. Peki ya katil en sevdiği televizyon programını izlemek istediyse? Elbette. Ya da belki kısa bir şekerleme yapmak istemiştir. Tek sorun şu ki bunu yapmış olamaz. Siz polisler için bunun zor olduğunu biliyorum ama biraz düşünmeye çalış. Eğer o evde kalmış olsaydı Valeriani'nin ölmemiş olduğunu fark eder ve doğal olarak onun soruşturma için bir ipucu bırakmasına engel olurdu. Midesindeki lanet asitlenme komiseri rahatsız etmeyi sürdürüyordu. Mantero açıklamaya devam etti. Ortamdaki bazı biyolojik elementler, mesela halının üzerindeki kan lekeleri, bunların şekilleri, özellikle de boyutları bize yere düşen kurbanın birkaç dakika bilincini kaybetmiş halde hareketsiz kaldığını gösteriyor. Ben bu sürenin 10, 12, en fazla 13 dakika olduğunu söyleyebilirim. Lekelerin dışında laboratuvar testlerinden de ölüm öncesi böyle bir sürecin geçtiğini anlıyoruz. Valeriani'nin bilinçsiz kaldığı o kısa süre esnasında katil onun öldüğüne inanıp daireden ayrılmış. Ama profesör çok dayanıklıymış ki ayılıp kütüphaneye kadar sürünmüş. Bunu yine yerde bir çizgi oluşturarak ilerleyen kan izlerinden anlıyoruz. Kütüphanenin kenarına tutunarak neredeyse ayağa kalkmış ve bir kitabı çekip yere düşürmüş. Kitap cildi onun biraz arkasına alının kenarına yuvarlanmış. Son gücüyle oraya kadar sürünüp kitabı açmış ve en sonunda da bir fotoğrafı işaret ederek ölmüş.
Şu San Carlone'nin fotoğrafı ama Ben Nio'nun kendinin de düzeltecek bir keçi sakalı olmasını ne kadar çok isterdi. Olayların gerçekten de böyle olduğuna emin miyiz? Yani demek istediğim belki de kütüphaneye kadar sürünerek ilerlemesinin sebebi en basit şekliyle ayağa kalkmak için bir destek araması olamaz mı? Bunu yaparken de istemeden bir kitabı yere düşürmüş olabilir. Rastlantısal bir kitap demek istiyorum.
İçinde bulunduğu şartlara rağmen ayağa kalkabilmek için kendisinden en uzak ve ulaşılması zor olan bir desteği seçtiğini mi söylemek istiyorsun? Sonra da hiç sebepsiz yere geri geri sürünerek yere düşen kitabın yanına gidip yere düşerken tesadüf eseri açılan bir sayfadaki fotoğrafı yine tesadüf eseri parmağıyla işaret ederek ölüyor, öyle mi?
Mantero'nun sesinde alaycı bir ton vardı. Aşağı yukarı. Komiser Benli olayların böyle gerçekleşmiş olması için maaşının yarısını vermeye hazırdı. Profesör sesindeki belirgin alaycılıkla şöyle dedi.
Öyle olması durumunda San Carlone'de açık bir ipucu olmaktan çıkardı tabii.
Öyle.
Senin yorumlayamadığın bir ipucu olmaktan çıkardı demek daha doğru olacak.
Profesör Mantero, tam bir orospu çocuğu olduğunu kendin de biliyorsun değil mi? Benli adamın seyrek beyaz saçlarını inceleyerek ekledi. Yaşlı bir orospu çocuğu. Aslında Profesör Mantero'nun söyledikleri tatsız gerçekten başka bir şey değildi. Benli arabasını Fate Bene Fratelli sokağındaki ofisine doğru sinirli bir şekilde sürerken düşüncelerini sıraya koymaya çalışıyordu. Onu ne kadar rahatsız etse de Valeriani'nin ardında bıraktığı ipucu çok değerliydi ve soruşturmada ilerleme kaydetmek için mutlaka açığa çıkarılması gerekiyordu. Zaten o an için elde başka bir alternatif de yoktu. Çünkü sadece geleneksel soruşturma yöntemleriyle ilerlemeye çalışılacak olsa bile bir cinayetin en ayırt edici özelliği hala ortada yoktu. Sebep? Bana nedeni söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Hem sonra eksik olan tek şey sebep değildi. Katil ardında hiçbir iz bırakmayacak kadar akıllıydı. Örneğin parmak izi. Dairede profesöre ait olmayan izler bulunmuştu elbette. Ama giriş kapısının kolu ve evin geri kalan kısımları bir bezle silinip temizlenmişti. Kısacası katil kendi parmak izlerini büyük bir dikkatle silmişti. Sonunda komiser Benli o ana kadar küçük bir sebep parçası bile tespit edemediğini düşündü. Soruşturmada ileri doğru anlamlı bir adım atabilmesi için tek şansı Profesör Valeriani'nin San Carlone'yi göstererek ne halt etmeye çalıştığını anlamaktı. San Carlo'ya da tıpkı profesör olduğu gibi arkadan ateş edilerek saldırılmıştı. Bir görüşe göre saldırıyı düzenleyenler San Carlo'nun dağıtmak istediği humiliati keşişleriydi. En azından San Carlone gezi broşüründe bu şekilde anlatılıyordu. Peki ya diğer saldırıyı kim neden yapmıştı? Katil hangi güdüyle Valeriani'yi öldürmeye karar vermişti? Sebep neydi? Ve profesör bu sebebi anlatabilmek için mi ardında bir işaret bırakmak istemişti? Benli sigarasından derin bir nefes çekti. Son 2000 yıldır insanların birbirlerini öldürüp durmalarının sebepleri nelerdi? Para, kadınlar, güç, intikam, din, kıskançlık, haset, devlet meseleleri, cinnet, suç, aklama, onur kurtarma. Komiser tüm bu sebepleri zihninde saymaktan vazgeçti. O kadar çoktu ki keskin bir manevrayla Punto'yu polis merkezinin parkında kendine ayrılmış yere soktu. Saat henüz 9 olmamıştı. Hadi Ingro'ya, elimizdeki bilgileri sıraya dizmeye çalışalım.
Benli'nin aslında kendi kendine konuştuğu ve durumu değerlendirme hazırlığı içinde olduğu o kadar belliydi ki, müfettiş Ingro'ya cevap vermeyip 70'li yıllar stilindeki pos bıyığını hafifçe kıvırmakla yetindi. Gaspare Valeriani, Orta Çağ tarihi profesörü, 59 yaşında, bekar, hayatta olan yakın akrabası yok. Tarihi şehir merkezinde üniversiteden birkaç adım uzakta şık bir dairede yaşıyor. Kendisine ait olan dairenin gayrimenkul piyasasında yüksek bir değeri var. Profesörün bir diğer gayrimenkulü de genellikle yaz tatillerini geçirdiği Courmayeur'da, Mont Blanc manzaralı bir ev, Valeriani'nin sahip olduğu öz kaynaklar. Benli Ingroia'nın sorgulayan gözlerinin fal taşı gibi açıldığını görünce sözlerine ara verip açıklama yapma gereği duydu. ''Paralar Ingroia, paralar ve hisse senetleri, senetler, işte bunlar öz kaynaklardır.'' Komiser Benli derin bir nefes alarak konuyu tekrar yakalamaya çalıştı. Valeriani de bunlardan bol miktarda varmış, buna karşılık hiçbir risk altındaki yatırımı, ipoteği ya da borcu yokmuş. Ödenmeden biriken bir kredi kartı borcu bile yok. Kendisine zorla kabul ettirilen ve her ay posta masrafları ile onu mahveden 2-3 kredi kartını düşünerek sözlerine devam etti. Yani her ne kadar çok zengin olmasa da Valeriani hayatını refah ve mutluluk içinde sürdürme imkanı olan varlıklı bir kişiymiş. Benli sigarasından tavana yükselen dumanı izleyerek arkasına yaslandı. Hiçbir para ve aile problemi yok. Parlak bir kariyer. Özel hayatta olduğu kadar sosyal hayatta da sahip olunan muhteşem bir itibar. Eksiklik ve kusurdan yoksun örnek alınacak bir adam. Kadın, kumar, alkol, uyuşturucu, hiçbiri yok. Komiser sigarasının izmaritini neredeyse öfkeli bir tavırla külliye bastırdı. Peki o zaman neden kendini geberttirdi bu adam? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 35.